erkek ve kadının ailede birlikte dikkat edeceği hususlar. En merhametli anne babalar, birbirlerini ve evlatlarını Allah'a kulluğa hazırlayanlardır. Soru: erkek ve kadın birlikte bir yuva kuruyorlar ve hayatlarını birleştirip başlarına gelebilecek her şeyi ortaklaşa paylaşmaya karar veriyorlar. Hayatı paylaşırken iki tarafın birden dikkat etmesi gereken ne gibi hususlar vardır? Burada iki noktaya dikkat etmek lazım. 1. Mutluluk ve sevinçleri paylaşma. 2. Hayatın yük ve sıkıntılarını paylaşma. Müştereklik dediğimiz ortak paylaşma, hayatın her halinde, ruhaniyet ve muhabbet ikliminde devam etmelidir. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi, sıkıntı, keder, hüzün ve iptilalar da paylaşılmalı. Taraflar her zaman birbirlerine destek vermeli. Birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Çünkü hayat her zaman pembe bulutların üzerinde devam etmez. İnişi, çıkışı, fırtınaları, virajı ve engebeleri olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır. İnsanlar için gelecek günler meçhul ve sürprizlerle doludur. Kader bir sırrı ilahidir. Bu bakımdan en büyük güç ve destek kaynağı özellikle Allah'a bağlılık ve imandır. İkinci büyük destek de birbirlerine kaynaşmış olan eşlerdir. Dikkat etmelidir ki eğer çaresiz ve bitkin insanlar başlarına gelen büyük musibet ve felaketlerde aile içinden beklediği desteği bulamazlarsa, daha büyük yıkımlara ve çöküşlere maruz kalabilirler. Ancak ruhen olgunlaşmış, anlayışlı fertlerden oluşan yuvalarda ise, başlarına gelen badireler, ailenin sağlamlığı ölçüsünde kolaylıkla bertaraf edilir. Aile sağlamlığı, ruhi olgunluğa paralel olarak, bilhassa karşılıklı geçim ehli olmaya da bağlıdır. Bu, birçok güzellik ve hayırlı neticenin en mühim şartıdır. Mevlana Hazretleri buyurur, "Gül, o güzel kokuyu dikenle hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de işit. Bak o ne diyor? Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum. Bu gül bize de diyor ki, sen de benim gibi ol." Böyle sağlıklı ve güçlü bir aile yapısının kurulabilmesi için nelere dikkat etmelidir? Öncelikle ailede saadet, iki taraflı gerçekleştirilebilecek bir husustur. Bunun temelini 1. Birbiriyle iyi geçinmek. 2. Anlayışlı ve olgun davranmak. 3. Fedakar olmak oluşturur. Bunlar da bilhassa ahlaki fazilet, dirayet, zeka, samimiyet ve karşılıklı hassasiyetle mümkündür. Yine eskilerin hüsn-i muaşeret dedikleri iyi geçinmek için iki tarafta da şu beş özellik bulunmalıdır. 1- Dindarlık. 2- Fazilet. 3- Muhabbet. 4- Merhamet. 5- Sadakat. Bu vasıfların karşılıklı olarak kadında da erkekte de bulunmasının zarureti, her gün yaşanan aile faciaları vesilesiyle de daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Her gün yaşanan aile faciaları vesilesiyle de daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Toplumda olduğu gibi ailede de dindarlık ve fazilet, bütün güzel vasıfların temelidir. Dinin doğru ve güzel bir şekilde yaşandığı, ahlaki fazilet ve meziyetlerin sergilendiği yuvalar, insanlara iki dünya saadeti bahşeder. Aksine dinden uzaklaşılan ve ahlaki zaaflara düşülen hallerde, bundan aile fertleri zarar göreceği gibi, toplum da çok büyük yaralar alır. Burada dindarlık hususunu doğru anlamak lazımdır. İnsan hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezaketsiz olamaz. Çünkü dini İslam baştan sona nezaket, zarafet ve nezafetten ibarettir. Yani güzel edeptir. Şairin dediği gibi, edep bir tac imiş nuri hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Hazreti Mevlana buyurur, aklım kalbimin kulağına eğildi ve sordu, din nedir? Kalbim de şu cevabı verdi, din edepten ibarettir. Muhabbete gelince, o da ailenin mayası ve gıdasıdır. Muhabbetin azaldığı ve hoyratça yıpratıldığı hallerde aile de sallanmaya başlar. Muhabbet iki taraflı olmalıdır. Zira muhabbet, kalpleri fizikteki birleşik kaplar misali tesir alışverişine müsait hale getirir. Kişi sevdiği kadar sevilir. Diğer taraftan muhabbet arttıkça, davranış ve sözler de incelmeli, nezaket, zarafet ve hürmetle süslenmelidir. Muhabbet kesinlikle laubaliliğe dönüşmemeli, belli bir edep çerçevesi daima gözetilmelidir. Muhabbet, merhamet ve benzeri bütün duygular hep itidal üzere olmalıdır. Muhabbetin aşırısı zarar verdiği gibi, sevdiklerimizi muhabbetten tamamen mahrum etmek de onları başka yerlerde bu duygularını tatmin etmeye yöneltebilir. Muhabbetin nefsani plana münhasır halde bulunup haddi aşması, şiddetli kıskançlık ve baskıya yol açtığı gibi, azalması da ihmale sebep olur. Bu iki hal, aile yuvası için birer afettir. Aynı şekilde merhamet de aşırılık ve ihmalden uzak olmalıdır. Merhametin aşırısı insanı zaafa düşürür. Zararlı ve yıkıcı hatalara karşı bile hoşgörülü olmaya yönlendirir. Bu merhamet değil, ancak kalbin bir zaafıdır. Diğer taraftan merhametin azlığı da kalbe katılık verir, kişiyi zulüm ve zorbalığa sürükler. Orta yollu, tatlı sert bir kıvamda olan merhametse, verimli olur ve yuvaya saadet getirir. En merhametli anne babalar, birbirlerini ve evlatlarını sabah namazına kaldıranlar ve her bakımdan ciğer parelerini ahiret saadetine hazırlayanlardır. Sadakate gelince, o da iki tarafın birlikte ihtimam göstermesi gereken hususlardan biridir. Sadakat, kelime manası itibariyle doğruluk demek olup, insanın sözünde ve işinde doğru olması, yalan söylememesi demektir. Şüphesiz evliliğin sıhhati açısından eşlerin birbirlerine her halükarda doğruluk üzere devam etmesi, aradaki güveni zedeleyecek söz ve davranışlardan uzak durması, evliliğin sıhhat ve devamı açısından çok ehemmiyetlidir. Aşırı güvensizlik ve kıskançlıktan sakınmak, eşlerin dikkat etmesi gereken mühim bir husustur. Zira insanları en çok rahatsız eden şeylerden biri, kendilerine karşı duyulan itimatsızlıktır. Eğer bu konuda çok ciddi sebepler ortaya çıkarsa, birbirlerini suçlamadan önce oturup konuşmayı denemelidirler. Yoksa ufak tefek meseleleri büyütüp içinden çıkılmaz büyük problemler haline getirmemelidirler. Yine erkek ve kadının birbirlerine sadık olmaları, başka insanlara gözlerinin ve gönüllerinin kaymaması da evliliğin selameti bakımından olmazsa olmaz şartlardan biridir. Bu tür tehlikelere düşmemek için İslam'ın birbirine yabancı kadın ve erkek münasebetleri hakkında koyduğu esas ve kaidelere hassasiyet gösterilmesi şarttır. İnsanları şüphe, zan, dedikodu ve vesveseye düşürecek davranışlarda bulunmak, hem kişinin şeref ve itibarını zedeler, hem de aile yuvasını tehlikeye düşürür. Sadakat ve bağlılığın bir diğer tezahürü ise, iki tarafın da birbirlerinin ana ve babalarına karşı gayet hürmetkâr ve hizmet ehli olmalarıdır. Bu itibarla gelin olan hanım kızlarımız ve damat olan delikanlılarımız, kayınvalide ve kayınpederlerine kendi anne babaları gibi alaka göstermelidirler. Yarın kendileri de aynı noktada olacaklardır. Eğer hatalı davranırlarsa, eskilerin tabiriyle men dakka dukka, yani kim ne yaparsa ona muhatap olur. Daha doğrusu eden bulur sözünün bir misali de kendileri olurlar. Yani yapıp ettiklerini kendileri de günün birinde aynen karşılarında bulurlar. Evliliklerde geçimi temin etme vazifesi erkeklerindir. Peki ailenin iktisada ve tasarrufa riayeti hususunda da sorumluluk sadece erkeğe mi aittir? İslam dini, ailenin geçimine dair masrafları karşılama vazifesini erkeğe yüklemiştir. Ama bu, onun aile fertlerinin her türlü isteklerini hemen yerine getirmesi manasına gelmez. Meşru ve zaruri ihtiyaçlar, imkanlar ölçüsünde temin edilmelidir. Hatta zengin bile olunsa, İnsanın olur olmaz her isteğinin karşılanması doğru değildir. Zira her istenileni yapmak, zamanla istek ve iştihaları kabartır ve nefsin tatminsizliğine, azgınlık ve hatta isyanına sebep olabilir. Böyle bir nefis, gitgide bencilleşerek, sahibini yalnız kendini düşünme girdabında helak eder. Bütün bir aileyi kendisine esir zanneder, her şeyi istismar etmeye başlar. Kısacası, imkanı çok olup da bu imkanlarını nefsinin arzuları istikametinde kullanan insanın nefsi, adeta gem kabul etmeyen bir aygıra dönmüş demektir. Bu sebeple ekseriya imkanı olduğu halde bazı aşırı istekleri ertelemek, insanın manevi olgunluğu, ayaklarının yere basması, hayatın gerçeklerini görmesi ve Allah'ın rızasını kazanması için şarttır. Unutmamalı ki asıl sabır varlıkta sabırdır. Çünkü varlık devamlı olarak tahrik unsurudur. Her istenileni hemen yapmayıp insanı olgunlaştırma yolunda bir eğitim metodu takip etmek, aynı zamanda ilahi bir hikmettir. Cenab-ı Hak, kullarının talep ve dualarını bazen kabul etmemekte, bazen ertelemekte, bazen de kabul buyurmaktadır. Bundan maksat, kulların şu fani dünyaya tamamen bağlanmamaları ve nimetler içerisinde şımarıklığa düşmeden Hakk'a muhtaçlığını kavramasıdır. Çünkü insan binbir sıkıntı içindeyken ve emellerine kavuşamamışken bile dünyadan kopmak istemiyor. Bir de her arzusu yerine gelse, bütün hayallerine ulaşsa, bu dünyadan ayrılmayı hiç istemez ve daha büyük hatalara, hatta isyana sürüklenebilir. Nitekim Adem aleyhisselam cennetten ayrılmak istemediği için zelle işlemiş ve dünyaya indirilmiştir. O bakımdan çocukları eğitmede ve onların isteklerini yerine getirmede, hem onların ileride karşılaşabilecekleri zor anları, hem de hesap gününü göz önünde bulundurarak ölçülü şekilde hareket etmelidir. Tabii ki harcamaları haddinden fazla kısarak işi cimriliğe vardırmak ve hayati, zaruri bir takım ihtiyaçları karşılamaktan yüz çevirmek de doğru ve kabul edilebilir bir davranış değildir. Bu iki hal arasında orta yollu bir çizgi takip etmelidir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: "O kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisinin arasında ortalama bir yol tutarlar." El-Furkan 67. Bu orta yol hayatın dengesidir. Cimrilik ne kadar kötü ise, israf yani saçıp savurmak da o kadar kötüdür. Erkek veya kadın, imkanları geniş olsa bile asla saçıp savurmaya, hoyrat bir israf savurganlığı hakkına sahip değildir. Kimse "mal benim, istediğim gibi harcarım" diyemez. O malı kendilerine emanet olarak veren Allah, kıyamet günü "malını nerelerde ve nelere harcadın" buyurup her çeşit harcamanın hesabını tek tek soracaktır. Nitekim ayet-i kerimede buyurulur: "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanın arkadaşlarıdır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür." El-İsra 26-27. İslam, israfın her çeşidini herkes için yasaklamıştır. Aile içindeki savurganlık da erkek veya kadından olması fark etmez, engel olunması gereken kötü bir hastalıktır. Bu hastalık bir insanın ruhuna işlemişse, o şahsın huzur ve rahat içinde yaşaması zorlaşır. Günümüzde tüketim çılgınlığı denilen bu iptila, var olanla yetinmeyerek yeni ve değişik her şeye tamah ve ihtirası normalleştirmektedir. Ev eşyası, telefon, kıyafet, araba ve benzeri daha birçok sahada herhangi bir ihtiyaç olmadığı halde elindekini yenileriyle değiştirmek, moda diye yeni yeni kıyafet ve eşyalar almak, sadece bir takım markalardan giyinmeye çalışmak, hep bu hastalığın pençesindeki insanların zaaflarıdır. Neticelerse hüsran, kendi imkanları yetersiz kalınca borç alarak, kredi kartları kullanarak ve bilhassa faize bulaşarak arzu ve heveslerini tatmin etmeye çalışanların akıbetleri çok kötü olmaktadır. Böyleleri üstelik bir de borç batağına gömülmelerinden dolayı etraflarını "bana yardım etmiyorlar" yaklaşımlarıyla itham etmeye kalkarlar. Bu hal, aklı ve duyguları dengeli kullanamamanın hazin bir neticesidir. Dolayısıyla harcama çılgınlığı yerine sabrın bereketine yönelmek lazımdır. Çünkü Allah, azlığı da çokluğu da insanlara daima bir hikmete, imtihana, dolayısıyla sabra ve şükre vesile olması için bahşeder. Düşünmeli ki, dünyevi olarak güçlü bile olsa, imkanların azlığı kulu Rabbine daha çok yaklaştırır. Daima imkanlarının tükendiği yerde insan, aman ya Rabbi der ve Allah'ı hatırlar. İnsanı insan yapan, acziyetini hissetmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbi, seni layıkıyla tanıyamadım, sana layıkıyla kulluk yapamadım diyerek acziyet içinde Rabbine iltica etmiştir. Hak dostları, müminlerin kalbi seviyelerine göre kılık kıyafet ölçülerini şöyle belirlemişlerdir. Şeriatta kıyafet, helal ve haram açısından haddi aşmamak. Tasavvufta kıyafet, ihtiyaç sınırlarından öteye geçmemek. Hakikatte ise, elbise ve giysilere aşırı bir muhabbet ve alaka göstermemektir. Yani temiz ve sade giyinmek, bununla da kalbi meşgul etmemektir. Eğer insan gerçekten parasını harcayacak yer bulmakta zorlanıyor ve bu sebeple israfa yöneliyorsa, kendisinden daha muhtaç insanlara yardım eli uzatmayı hatırlamalıdır. Zaten yardım ediyorsa, bunu daha da fazlalaştırmalıdır. Zira bu, hem insanlık hem de dinin icabıdır. Kazanmış olduğu parada fakir, muhtaç ve yetimlerin de hakkı olduğunu düşünen bir insan, servetini hovardaca tüketemez. İslam, paranın kazanılacağı yerleri belirleyen prensipler koyduğu gibi, harcanabileceği ve harcanmasının yasak olduğu sahaları da tayin etmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, yaptığınızı güzel yapın, Allah yaptıklarını güzel yapanları sever. El-Bakara 195. İnsanların açlık ve sefalet içinde çırpındığı bir zaman ve mekanda, israfa harcanacak bir tek kuruşun bile ağır bir ahiret hesabı olduğu unutulmamalıdır. Bu itibarla insan, nail olduğu nimetleri her gece uykuya dalmadan önce şöyle bir tefekkür etmeli ve bunlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Düşünmeli ki, dünyada nice insanlar aç ve susuz vaziyetteyken tok olarak uyumak, tehlike veya ihtiyaç içinde kıvranan sayısız kimseler varken, ihtiyaçsız ve emniyet içinde bulunmak, felaketler sebebiyle kış mevsiminde sıcak bir barınaktan mahrum binlerce insan, Himalaya dağlarının eteklerinde gecelerken, rahat yatağına uzanmış olmak, hem ne büyük bir nimet, hem de ne büyük bir mesuliyettir. İşte her gün yatmadan önce yapılacak böyle bir muhasebenin, tefekkür hayatımızda ihmal edilemez bir yeri olmalıdır. Nitekim, hesaba çekilmeden evvel nefsinizi hesaba çekiniz buyuran Hazreti Ömer radıyallahu anh de her gece, Dicle kenarında bir koyun suya düşüp boğulsa, Allah Celle Celaluhu onun hesabını Ömer'den sorar. Bugün Allah için ne yaptın ey Ömer? Gibi ifadelerle nefsini sorguya çekip derin bir vicdan muhasebesinde bulunurdu. Bizler acaba bu duyguları kaç defa layıkıyla yaşayabildik? Gündüzleri maişet telaşıyla meşgul olan yüreklerimizi kaç gece böyle bir muhasebeye tabi tutabildik. İşte bu nefis muhasebesi duygusunu içinde canlı tutan insanlarda ruhi huzur ve emniyeti temin eden bir özellik ortaya çıkar ki, o da kanaattir. Kanaat en büyük zenginliktir. Bir kişinin gönül zenginliğinin seviyesi ancak onun kanaatiyle ölçülür. Kanaatkar olan insanlar, sahip oldukları imkanlarla yetinmesini bilirler. daha fazlası konusunda aşırı ihtiraslı olmazlar. Bu da onların ruhen rahatlamasına ve kadere razı olmasına sebep olur. Fakat bu kesinlikle tembellik ve çalışma hayatından yüz çevirmek olarak anlaşılmamalıdır. Aksine söylemek istediğimiz şey, meşru ve dengeli ölçüler içerisinde çalıştıktan sonra Allah'ın lütfettiğine razı olmaktır. Elde olana razı olan, gücü ölçüsünde başkasına da yardım etmeye çalışır. Ama elindekini yeterli görmeyen kimse, her zaman daha fazlasını ister ve bırakın başkasına yardım etmeyi, her an kendisine yardım edilmesini bekler. Bütün bu saydıklarımızın ve daha nice faziletlerin yaşandığı asr-ı saadet toplumu, vuslat ufkuna ulaşmış bir toplumdu. O devir, Allah Teala'yı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yakından ve gönülden tanımanın feyizli devriydi. O toplumda kalpten dünyevi menfaatler, ihtiraslar çıkarıldı. Mal ve can sadece Allah ve Resulüne bir yakınlaşma vasıtası olarak kullanıldı. İman bir lezzet haline geldi ve merhamet enginleşti. Allah'ın mahlukatına hizmet bir hayat tarzı oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halleriyle hallenmek, ashab-ı kiramın en büyük ideali oldu. Allah Resulü'nün buyurmuş olduğu herhangi bir tavsiye ve ikaz, mukaddes bir emir olarak, hürmet ve itina ile ebediyen baş tacı edildi. Bütün bir toplum kanaat ölçüleriyle yaşadı. Aşırı tüketim, lüks, israf, oburluk ve gösteriş, sahabe neslinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Gönüller, yarın bu nefsin konağının mezar olacağı hakikatini idrak etti. Dostluğun merkezine Mevla ve Resulü yerleştirildi. Daha evvel okuma yazma bilmeyen bir toplum, İslam ve iman tahsiline yönelince medeniyette zirveleşti. Bütün kalpler, Allah bizim nasıl olmamızı ister? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizde ne görmeyi arzu eder duyguları içinde yaşadı. Hayat Allah rızasına bağlandı. Merhamet ve şefkat derinleşti. Hak ve adalete hassasiyetse zirveleşti. Sahabe için hayatın en zevkli ve manalı anları, insanlığa vahyin mesajlarını ilettikleri zamanlar oldu. Bugün biz de onların bu fazilet kervanını takip ederek, manevi yükselişe, cemiyet olarak aynı huzur ve güzelliklere ulaşmalıyız. Anne ve babalar işte bu mükemmelliklerle yoğrulmalı ve evlatlarını da aynı şekilde eğitmelidirler. Bilhassa evlatları arasında asla ayrım yapmamalıdırlar. Gerek erkek ve kız arasında, gerekse aynı cinsten çocuklar arasında adalet ve eşitliği gözetmelidirler. İnsanın içindeki sevgiyi sınırlaması belki mümkün olmayabilir. Ama en azından bunun yansımasında farklılık ortaya konulmamalıdır. Mesela birine aldığını diğerine de almalı. Birini öptüğünde diğerini de ihmal etmemelidir. Hasılı hiçbir şekilde çocukların arasında kıskançlık tohumlarının yeşermesine sebep olmamalıdır. Komşularını da iyi insanlardan seçmeli, kötü ahlaklı ve dini zaafları olan komşu ve akrabalarıyla münasebetlere dikkat etmelidir. Yani onları irşat ve ikaz etmeyi düşünürken, kendi çoluk çocuğunu tehlikeye atmamalıdır. Son söz. İnsanın yaratılışıyla başlayan aile hayatı, hiç şüphesiz, ebediyet yolculuğunda varacağımız neticeyi belirleyecek en mühim aynadır. Çünkü aile bir bakıma insanın ahiret tarlası olan dünyada hem duygularının, hem iradesinin, yani hem aklının ve hem de gönlünün eğitildiği ilk mektep, ilk muhabbet, ilk paylaşma, ilk saadet, ve ilk cennet ortamıdır. Dolayısıyla bu mübarek yuva her bakımdan asli hüviyetine kavuşmalı ve ömrümüzün en hatırlı iklimi olmalıdır. Dış dünyada kuru bir kahvenin 40 yıl hatırı sayılırken, iç dünyada nice kahvelerin ve güzelliklerin hiçbir zaman hatırsız olmaması lazımdır. Ev hayatında bir ömrü kuşatan beraberlikler bıkkınlık vermemeli, birbirimizin kadir ve kıymetini gözden düşürmemeli, bilakis üzerinden yıllar geçtikçe güzelleşen ve değerli hale gelen abide eserler misali ihtişamlı bir hale dönüşmelidir. Onun için aile yuvamıza bakışlarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. O kutsi yuva ne bir otel, ne bir gaflet sahasıdır. Orası Hakk'ın rızasına amade, aşk, muhabbet, paylaşma ve hizmet meyvelerinin devşirildiği bir gönül bahçesidir. Bu bahçenin gülleri, sümbülleri, bülbülleri bir bahar havası içinde olursa, kıyamette de nasibimizin bahar güzelliği olması kuvvetle muhtemeldir. Yani kısacası aile yuvamız, mahşer gününün dehşetli ortamında anne baba ve çocukların birbirinden kaçmalarına sebep teşkil edecek bir hayatın değil, birbirlerini orada candan ve hasretle kucaklatacak bir yaşayış güzelliğinin mekanı olmalıdır. Bunun için de insan şimdiden dikkat etmelidir ki, ne yaparsa, nasıl yaşarsa aile fertleri birbirinden kaçar, nasıl ve ne şekilde bir hayat kurarsa, bütün fertler birbiri için şefaatçi ve kurtarıcı olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Böyle bir kıvam içindeki aile yuvasının kıymet, güzellik ve zaruretini şair Mehmet Ali Eşmeli ne güzel ifade eder. Huzurlu aile, cennet sarayı, cana safa. Gönül direkleri üstünde yükselir bu bina. Bütün kirişleri ancak helale bağlı onun. Haram karıştığı an sarsılır, çöker dünya. Kemer duvarlarıdır karşılıklı hoş görüler. Fakat temelleri bir suizan eder imha. Onun güzelliği her derde can evinde sabır, petek petekse gönül, bal yapar keder ve bela. Mekanı kalbi selimdir hayat çiçeklerinin, temiz muhabbeti davet eder büyük sevda. Hüküm bu, yar ile dinin tamamlanır yarısı, kalan diğer yarısından koparmasın Mevla. Budur, budur Yüce Mevla'ya köprü Leyla'dan, ezelde aşkını insana böyle verdi Huda. Bu köprü olmasa gurbette her gönül çatlar, sakın bu köprüyü ey yolcu, yıkmasın cühela. Köpürmesin olur olmaz taşıp bu köprüde dil, boş öfke en kötü deprem, zararı kalbe cefa. Asık suratlıya, huysuz mizaca yol sorma. Melek tebessümü ister bu, ey güzel sima. Büyük sırat gibi bir köprüdür ki nanköre nar, fakat vefalıya cennet yolunda bir tuğba. Bunun için bize örnek Muhammedi takva. Hayırlı bir yuva her çağda pek mukaddestir. Şu çağ için hele seyri, bu en büyük dava. Şu çağ için hele seyri, bu en büyük dava. İşte ailede bu ruh ve ölçülerle bir kenetlenme ve bağlılık tesis edildiği gün, o yuva ahirete dair sonsuz bir kazanç ve ruhaniyet iklimi olması yanında, ayrıca dünyaya dair de toplum olarak yeniden nice güzelliklerin, huzurun ve ihtişamın canlanmasına vesile olacaktır. Rabbimiz bizlere böyle aile yuvaları ihsan buyursun. Bu aziz milleti ve gençliğimizi şu cennet vatanımızda iman, irfan, aşk, muhabbet, değergâmlık, fedakarlık, hizmet ve böylece ebedi saadet hisleriyle bütünleştirsin. Bu şekilde tesis edilen huzurlu aile yuvalarından yeniden fatihler ve yavuzlar gibi cihangirler ihsan eylesin. Amin. Amin. Amin.